Ayrım 40. Zehra. Karsten Nagel. Sayfa 351. Gözlerini yeniden kağıtların üzerinde gezdirdi, sonra okuma gözlüklerini çıkardı. Danimarka'daki sistemi bilmiyorum diye devam ettim. Ama bize ne olacağını bilmediğimiz zaman o kadar korkuyoruz ki. Yalnızca beklerken, biliyorum dedi Bayan Nielsen, bekleme süresi sonu gelmeyen bir hikaye. Ama mektup göründüğü kadar kötü değil, daha da kötü olabilirdi. Özür dilerim, konuşuyorum ama. Dökül kızım, dökül. Sanki görünmezmişiz gibi veya görünmez bir şeyin içine hapsolmuşuz. Her şey o denli gerçek dışı ki. Üzgünüm, bu her zaman böyle olmamıştı dedi Bayan Nielsen. Ama zaman şimdi böyle. Artık Danimarka'da size sahip çıkacak herhangi bir sevgili anne kalmadı. Sevgili annemi? Aa, bu yalnızca eski bir deyiş. İyi de bütün bunların anlamı ne oluyor? Gelecek durak, mülteciler kurulu. Annem ne konuştuğumuzu sordu, çünkü ben her zamankinde farklı olarak çeviri yapmamıştım. Tüm konuşmalardan tek bir kelime bile anlamamıştı. Bu, bana daha iyi anlamak için biraz zaman vermişti. Düşüncelerimizin daha berrak olduğu bir gün daha iyi açıklayabilirdim. Şu anda bazı kararların Bayan Nielsen'ı da bizi de aştığını biliyordum. Ona gülümsedim ve anneme gelecek okul yaşamımdan söz ettiğimizi söyledim. Bayan Nielsen anneme başını salladı ve bana dönüp gülümseyişime karşılık verdi. Uğradığıma gerçekten memnunum dedi sonra. Odayı biraz havalandıralım mı? Masadan kalkıp bir pencere açtı. Arkası dönük dururken annem bana fısıldayarak polisle ilgili durumun ne olduğunu sormamı istedi. Tercüme edip sordum. İltica konusundan uzaklaşmak çok iyi geldi. ''Aa, ona kafa yormanız gerekmez. Sizinle bir ilgisi yok.'' dedi Bayan Nielsen. ''Ama ne olmuştu?'' diye ısrar ettim. Çünkü polisle ilgili her şey annemi korkutuyordu ve büyük olasılıkla haftalarca sorardı. Bayan Nielsen derin bir nefes aldı. Sesi odayı heyecanla doldurdu, sonra yeniden masa başına oturup kararlı biçimde başladı. ''Bir süredir bu binanın arkasındaki huzur evinden garip başvurular aldık. İhtiyar insanların birçoğu, İsa'yı bizim burada gördükleri fikrindelerdi. Tabii ki bunu gerçek olamayacağı için ciddiye almadık. Ayrıca herkes ihtiyarların halüsinasyon gördüğünü düşündü. Bu yüzden yaşlılara ilaç verilmeye başlandı. Ama gece nöbetçileri de bir müddet sonra bazı görüntüler görmeye başladı. Üstelik yalnızca İsa değil. Herkese yetecek kadar ilaç yok muydu diye araya girdi annem. Bayan Nielsen gözlerini kırptı. İncelercesine anneme baktı ve açıkladı. Personel ilaç içmez, onlar yalnızca çalışıyorlar ve bir hastalıkları yok. Nöroleptik ilaçlar şakaya gelmez Bayan Begoviç. Parmakları kısa bir anlığına boynuna doğru yönelip kehribar kolyeyi buldu. Baş ve işaret parmakları arasında taşları yuvarlayıp başını annemden bana doğru çevirerek baktı ve hızla devam etti. Ses tonu bir parça daha gizemli hale geldi. İsa'yı sadece bir anlığına görmemişler. Onu geceler boyunca koridorun aşağı tarafında penceresinin önünde dikilirken görmüşler. Sık sık Hazreti Muhammed'i düşünüyorum dedi annem ve Allah'a sığınıyorum. O başka bir şey dedi Bayan Nielsen. Söylediklerini hemen çevirdim. Çünkü o İsa değildi. Yalnızca ihtiyarlar ve o zavallı adamın kendisi böyle olduğunu düşünüyordu. Polis bunu nasıl bilebilir diye karşı çıktı annem. Yeniden çevirdim. Bayan Nielsen derin bir nefes aldı. Evet Bayan Begoviç, kendini aylarca içeriye kapatmış ve sonunda delirmişti. Ve sabahleyin gün ağardığında hala orada dikiliyordu. Gündüz personelleri de efsanenin görüntüsünü gördü. Burada, üçüncü katın ortasındaki pencerede tamamen kas katı bir halde pencerenin önünde duruyordu. Hiç kimse ve hiçbir şey ona kapıyı açtıramadı. Veya yerinden kımıldatamadı. Sonra gönüllü çalışanlardan biri beni uyardı. Ben acil kurtarma ekibi de polise haber verdi. Gelip kapıyı kırdılar. Bayan Nielsen herhangi bir isim söylemedi. Ama içimden bir ses adamın lakabı uzun olan Hırvat olduğunu söyledi. Bunu hemen anneme söyledim. Sanki adamın davranışını açıklar bir şeymiş gibi o Katolik olmalı diye tınladı sesi. Bayan Nielsen'a bir parça bademli kek ister mi diye sor. Annemin yorumunu çevirmedim. Yalnızca soruyu sordum. Bayan Nielsen teşekkür edip istemediğini söyledi. Hala diyet yapıyordu. Bir bardak meyve şurubu diye devam etti annem. Bayan Yasin yeniden reddetti ve ayağa kalktı. İşime devam etmeliyim. Zehra, büromdaki randevuyu unutma. Hoşça kalın Bayan Begoviç. Sizinle konuşmak her zaman hoş. Bayan Yasin vedalaşmak için elini anneme uzattı. Annem yatakta oturarak sağ eliyle tokalaşıp sol elini onunkinin üzerine koydu ve üç elle titredi. Hoşça kalın Bayan Yasin ve teşekkürler. Başka insanların yanında annemin ilk kez danca bir şey söylediğini duydum. Nina diye düzeltti Bayan Yasin gülümseyerek. Bayan Nielsen'ın ziyaretinden sonra günün geri kalanında uyanık kalmayı başardım ve ertesi sabah hem banyo hem de yeni yulaf yapası yaptım. Annem bile yatağında oturup bir tabak lapa yedi, ardından yeniden yorganın altına girdi. Daha sonra temizlik yapıp Fallet Park'ına doğru bir yürüyüş yaptım. Yakında okula gidecek olmam heyecan verici olmakla birlikte biraz da ürkütücüydü. Yolun çoğunda daha önce neler öğrendiğimi, özellikle de neler öğrenmediğimi ve asla kavrayamadığım konuları düşündüm. Eski okulumdaki matematik ve jimnastik öğretmenimi düşününce karnıma kuvvetli bir sancı girdi. Fatima ve benim oturduğumuz bankı buldum. Oturup okulun ilk gününde her iki dersinde olmamasını diledim. Ardından gölün kıyısına gidip harika bir şekilde fışkırarak suyun yüzeyinde daireler oluşturan fıskiyeyi seyrettim. Birdenbire gölün üzerinde bir karmaşa çıktı. Güzel renkli bir grup ördek kahverengi olanları kovalıyordu. Benden birkaç metre ileride elinde ekmek torbasıyla duran yaşlı bir kadın ördekleri işaret edip bağırdı. Bak yeniden başladılar. Kahrolası erkek ördekler. Bu bir tecavüz. Odaya döndüğümde annemi Fakta'ya beraber gitmemiz için ikna etmeye çalıştım. Ama bu söz konusu bile değildi. Sonunda pazarlık ettik. Ben alışveriş yaparken annem kalkıp kendine çeki düzen verecekti. Doğru dürüst bir öğün yemek için alışveriş yapacağımdan sanki yeni bir dükkandaymışım gibi geldi. Uyku hapından hafifçe etkilenmiş olarak dört değişmez yiyeceğin arasında dönüp dolaşmaya alışmıştım. Evet, orada sebzeler yığılıydı. Harika bir çorba yapabilirdik. Havuçlar güzeldi. Lahananın üst yapraklarının uçları kararmıştı ama kolaylıkla ayıklanabilirdi. Her ikisinin de fiyatı makuldü. Eğer biraz patates, yağ ve baharat ekledik mi gayet iyi bir çorba olabilirdi. Kasaya doğru ilerlerken bir soğutucunun içinde son kullanma tarihleri yaklaştığı için ekstra indirim yapılmış malzemeler gördüm. Danimarka'da etin pahalı olduğunu çoktan öğrenmiştim. Ama üzerinde kenarları tırtıklı, sarı etiketli küçük dört köşe bir paket bana göz kırptı. 5 kron. Kuşbaşı kesilmiş 200 gram domuz pastırmasıydı. Hem yulaf gevreğinden hem de bademli kekten ucuzdu. Tavada biraz kızartılıp diğer malzemelerle birlikte tencereye konulursa öğünümüz tam bir şölene dönüşebilirdi. Lezzetli domuz eti çorbasını anımsayıp dedemin iştahlı sözlerini işittim. Ağzım sulandı. Domuz pastırmasını sepete attım. Merhaba Zehra, ne haber? Bu mutfaktaki ses Gabi'nin son derece tatlı diye söz ettiği oğlandı, Milo. Tam karşımda duruyor ve çok şeker görünüyordu. Çenesindeki kahverengi sakal tomarı büyümüş ve hem boynunun altına hem de çenesine yayılmıştı. Heyecandan iyice telaşlandım ve doğru dürüst bir şey söyleyemedim. Yalnızca alışveriş yapıyorum dedim. Görüyorum dedi Milo, başıyla sepetime bir işaret yaparak. Çorba yapacağız. Tamam, ben de çamaşır suyu ile temizlik bezi alacağım. Kasaya doğru baktım. Maalesef uzun bir kuyruk vardı. Bari ödeme yapmadan önce bayılıp düşmeseydim. Çok rezil bir durum olurdu. Zehra, hiç yukarıya gelmedin dedi Milo. O kadar çok şey oldu ki. Akşam gelmeye ne dersin? Akşam annemle yemek yiyeceğim. Çorbadan sonra diye güldü. Çorbadan sonra Zehra. Bilmiyorum, düşünmem gerek. Gel istersen tabii. Neyse her zaman hoş karşılanacaksın. Bir bakıma aynı evde oturuyoruz. Hoşça kal, görüşürüz. Odaya döndüğümde domuz pastırması paketi annemi cidden uyandırdı. Ben patates ve havuçların kabuklarını soyup lahanayı keserken giyindi. Ama sebzelerin yarısını ayıklamışken canım artık devam etmek istemedi. Annem beni şefkatle kenara itip dedi ki, ''Sen alışverişi yaptın, ben de şimdi yemeği yapacağım.'' Ayıklama işini çabucak bitirip sebzeleri kaynamaya bıraktı. Onu en son ne zaman yemek yaparken gördüğümü hatırlayamadım. Ama o kadar sene önceydi ki. Onu eski tencere ve tavaların yanında daha cüsseli anımsıyordum. Şimdi domuz pastırmasını bıkmadan kavururken çekmiş, küçülmüş gibi görünüyordu. Bir şey mi oldu küçük kız kardeş? Domuz pastırması parçalarını tencereye havuç ve lahananın yanına koydu. Hayır, ne olabilir ki diye yanıtladım. Bir anne böyle şeyleri hisseder. Mutfaktan bana yan gözle kuşkuyla baktı. Banyoya gidip aynada kendime baktım. Güzel değildim herhalde ama tam çirkin de değildim. Yalnızca bir şeyler yanlıştı. Gözler ve dişlerim fena değildi ama saç tutamları. Acaba kuaför saçlarımı iyice sarıya boyayıp dik dik duran saç tutamlarını düzeltebilir miydi? Ama yapabilse de kesin bu bana çok pahalıya patlardı. Yemek diye bağırdı annem. Banyoda epey kalmıştım. Memelerim pek düzgün durmuyordu. Hayır, kaburgalarım çok yukarıdaydı ve memelerimi de yukarıya kaldırıyordu. Bu yüzden iyi görünmüyorlardı ve kalçalarım fazla genişti. Küçük kız kardeş diye çağırdı annem yeniden. Çorba hazır. Görünümümdeki çoğu şey yanlış olsa da Milo beni davet etmişti. Belki bu tip şeylere aldırmıyordu veya gözleri çok bozuktu ve beni yalnızca gözlüksüz görmüştü. Artık gelmen gerek diye odadan annemin sesi geldi. Her halükarda Milo aynı evde oturduğumuzu söylerken haklıydı. Yukarıya çıkmakta ne olabilirdi ki aslında? Belki savaştan önce eski mutfağımıza benzerdi biraz. Herkes için bir yer. Farkı konuşanları artık bir dolabın içinde dinlemek yerine bir yetişkin olarak masadaki konuşmalara gerçekten katılabilmemdi. Annem daha yüksek sesle çağırdı. Sesi tizleşti. Eğer Milo gözlüklerini takarsa ya da ben şu veya bu sebeple kapı dışarı edilirsem veya her şey son derece tatsız gelişirse yapmam gereken sadece aşağıya koşup birkaç hap alarak yatağa girmekti. Bayan Nielsen'ın bürosundaki randevuya kadar orada kalırdım. Annem kapıyı vurup bağırdı. Haydi dışarıya çık, beni korkutuyorsun küçük kız kardeş. Yapacağım, yukarıya çıkacağım diye düşünüp yanıt verdim. Özel hayatımda bile huzur yok mu? Sakin ol anne, geliyorum. Oğlanlar. Milo'nun kapısının önünde durduğumda Balkan tütününün kokusu yeniden yüzüme çarptı. Odadan konuşma ve müzik sesi geliyordu. Kalbim daha hızlı çarpmaya başladı ama bu kez kaçmak istemiyordum. Aceleyle ardı ardına 3 kez kapıyı çaldım. Milo ve sık sık gördüğüm oğlanlardan biri kapıyı açtı. Neredeyse 2 metre boyundaydı ve kocaman elleri vardı. Birbirimizi tanıyormuşuz gibi haberdar bir ifadeyle bana güldü. İçeri gel Zehra dedi, sırtça iyi bir ses tonuyla. Onun arkasından odaya gittim. Aşağıda bizimkinde olduğu gibi odada 2 yatak vardı. Bir tanesi siyah yatak örtüsü ve bordo 2 büyük kadife yastıkla düzgünce yapılmıştı. Diğeri yapılmamış, üzerinde beyaz buruşuk çarşaf vardı. Ortadaki masanın üzerinde bazı boş şişeler, ağzına kadar dolu sigara tablası, bir gözlük ve bazı dergiler duruyordu. Milo ortada yoktu ama bir oğlan daha vardı. Dumanların arasından gördüğüm kadarıyla çok iri değildi ve siyah saçlıydı. Yapılmamış yataktan doğrulup bana elini uzattı. Merhaba Zehra. Yugoslavyalı değilim. Ben Lübnanlıyım. Merkez İngilizcesi veya Danca, tamam mı? Başımla onayladım. Benim için sorun yoktu. Aslında rahatlamıştım. Oğlan kendini Tony diye tanıttı. Bana yalnızca Splinten diyebilirsin diye ekledi. Ve bana da Bjornen diyebilirsin dedi büyük olan ve Splinten'in omzuna vurdu. 40. ayrımın sonu. Sayfa 359.